Herkese selam. Türkiye Dünya Suç Ligi'nde ilginç başarılara imza atıyor. Artık yeraltı dünyasındaki örgütler, suç örgütleri öyle bir noktaya geldiler ki kendi silah fabrikalarını kurmak mecburiyetinde kalıyorlar. Çünkü suç örgütleri, çeteler Türkiye'nin bütün hücrelerine doğru öyle yayıldılar. O kadar çok eleman sahibiler ki bunları donatmak için kendi silah fabrikalarını kurmak durumunda kaldılar. Artık silah kaçakçılarının getirdikleri silahlar suç örgütlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Şimdi bakın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ay önce bir açıklama yaptı ve dedi ki 74 ilde 2368 tane silah kaçakçısını gözaltına aldık dedi. Bakın, bir günde 2368 silah kaçakçısı gözaltına alınmış. Türkiye'de bu kadar silah kaçakçısı varmış. Ama bu yetmedi. Şimdi yeni bir operasyon yapıldı ve Ankara'da, başkent Ankara'da mafyanın bir silah fabrikasına kendi istekleri doğrultusunda silahlar ürettirdiği ortaya çıktı. Bunlar tabanca değil, yarı otomatik tüfekler, tam otomatik tüfekler. Askeri sınıf silahlar üretiyor mafya artık kendine. Çünkü çatışmaların boyutu, suç örgütlerinin sahip oldukları varlıkların boyutu ve paylaşım savaşı verilen paranın boyutu öyle bir noktaya geldi ki artık suç örgütlerini kullanılmış silahlar, silah kaçakçılarının tedarik ettiği silahlar yetmiyor onlara. Bugün suç örgütlerinin silah tedarikçileri, onlara yapılan operasyon, onun detayları, daha önceki operasyon 2019 yılından bugüne filan suç örgütlerinin silah fabrikasıyla ilgili ve suç örgütlerinin silah aktiviteleriyle ilgili bilgiler vereceğim size. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Başkent Ankara'da Toprak Silah Sanayi denen bir fabrika var. Bu fabrikada Karadeniz kökenlilerin sahip olduğu bir fabrika. Karadeniz kökenliler biliyorsunuz bu silah işinde bayağı iler. Ve bu fabrikada çeşitli silahlar üretiliyor yeraltı dünyası için. Bunlar Türkiye'deki mafya örgütleri tarafından o kadar beğeniliyor ve çeşitli işlerde kullanılıyor ki yurt dışından bu fabrikanın ürettiği tamamen seri numarasız, kayıtsız, kuyutsuz silahlar için yurt dışındaki mafya gruplarından da talep geliyor. Çünkü artık mafya da uluslararası bir boyuta eriştiği için ve uluslararası mafya liderleri mantar gibi Türkiye'de ortaya çıktıkları için kendi ülkelerinde kullanmak için de bu silahlardan talep ediyorlar. Ve Türkiye silah kaçakçısı bir ülkeye dönüşmeye başlıyor. Hani eskiden yeraltı dünyasından böyle mafya gruplarının bazı çatışmalarda uzun namlulu silah kullanırlardı. Normalde tabanca kullanılır ama artık bazı çatışmalarda uzun namlulu Kalaşnikovlar filan kullanılırdı. Ve bu Kalaşnikovlar genel olarak ya Irak'tan getirilir, ya Suriye'den getirilir, ya bazı Orta Asya ülkelerinden filan gemilerle öyle böyle tedarik edilen, çoğunlukla da kullanılmış silahlardı. Fakat şimdi artık yeraltı dünyası örgütleri öyle işlerini kullanılmış silahla böyle şansa bırakacak filan boyutları geçtiler. Artı böyle kullanılmış silah filan bunlara ihtiyaçları da yok artık. Paralar o kadar çok ki bu yasa dışı bahisten tutun, Türkiye'nin kokain cennetine dönüştürülmesinden tutun ve dünya uyuşturucu ortalarından bir tanesine oturmasından tutun. Artı devlet kaynaklarını suç örgütleriyle beraber siyasilerin soymaları nedeniyle ve yargı mekanizması, emniyet mekanizması birlikte çökme, iş adamlarına çökme mekanizmaları kurdukları için bu sebeple çok büyük para var. Bu sebeple artık böyle ikinci el silahlara filan ihtiyaçları yok. Getirilen ikinci el silahlar da bunların ihtiyaçlarını karşılayacak boyutta değil artık. Dolayısıyla mecbur kalıyorlar yeraltı dünyası ihtiyaçlarını karşılamak için. Ondan sonra talep arz meselesi biliyorsunuz bu işler. Ankara'da bir fabrika olan, silah fabrikası olan, lisanslı silah fabrikası olan Toprak Silah Sanayi'ye içerisine paralel bir üretim hattı da kuruyorlar ve burada kendi ihtiyaçları için silah üretmeye başlıyorlar. Şimdi bunların istedikleri silahlar normal Toprak Silah Sanayi'nin ürettiği silahlar da değil. Mafyanın ihtiyaçları değişik olduğu için bu UTAŞ silah fabrikası var Antalya'da. Onun ürettiği bazı modeller var ve bu modeller Amerika Birleşik Devletleri vesaire farklı ülkelere satılıyor. Bu modellerle kendi ihtiyaçları olan modellerin arasında böyle Uzi ile Kalaşnikov karışımı kendilerine göre bazı talepleri var. Ve bu toprak silah sanayide Utaş Silah Fabrikası'nın bazı kalıplarını alıyor. Bu mafyanın talepleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılıyor. Buna uygun olarak kalıplar kuruluyor, CNC tezgahları kuruluyor vesaire. Ve nihayetinde seri biçimde üretime başlıyorlar. Hatta iş öyle bir boyuta geliyor ki esas talep de İstanbul mafyasından geldiği için artık silahları parça halinde üretiyorlar. İstanbul'a gönderiyorlar. İstanbul'da bir de atölyeler kuruluyor. Bu atölyelerde silahlar birleştiriliyor ve mafya, suç örgütleri kim talep ediyorsa bunlara 25 bin lira, 40 bin lira, 70 bin lira ve 150 bin lira seviyesinde değişik tabancalar, silahlar, yarı otomatik silahlar, tam otomatik tüfekler vesaire bu şekilde satış gerçekleştiriyor. Aynı zamanda fişeklerini filan bunların hepsini de kendileri üretiyorlar. Ve bu Ankara, İstanbul'daki atölyede bu silahları birleştirip onlara veriyor. Artı silahlarda arıza olunca da bu atölye o silahın ilgili parçasını değiştirmekle ilgili de hizmet veriyor. Ve artık bakın son zamanlarda yeraltı dünyasından bu mafya gruplarına yönelik operasyonlar yapılıyor. Bunların bazı evleri filan depo gibi kullandıkları yerlere baskınlar yapıldığında hiç ambalajı açılmamış böyle seri halde duran silahlar bulunuyor yani. Adamlar kendi cephaneliklerini kuruyorlar. Cephaneliği hazır bekletiyorlar. Öyle eskisi gibi her elemanlarının beline bir tane tabanca filan patlar patlamaz bir tabanca filan koymakla filan ilgilenmiyorlar. Bir operasyon yapacakları zaman, operasyon diyorum artık buna ben, bir yeri basacakları zaman filan burada kullanılmak üzere ilgili mühimmatlar, çeşitli çapta, çeşitli düzeneklerde ilgili mühimmatlardan oluşan cephanelikleri var mafya gruplarının ya. Bildiğiniz cephaneliği var mafya gruplarının. Paralel devlet dediğin şey bu artık yani. Mafya gruplarının kendi yargısı var, iş adamlarını çağırıyorlar, ondan sonra orada cemiyet yargı kuruyorlar filan, ahkam kesiyorlar, baskın yapıyorlar filan, kendilerini devlet yerine koymuşlar. Çünkü zaten devletin içerisindeki yargıçlar, savcılar filan ve polis teşkilatı bu mafya gruplarıyla birlikte organize biçimde çalışan bir hale almış. Şimdi bu toprak silah fabrikasının yöneticileri, başkanı, sahibi ve bazı çalışanlarına yönelik bir operasyon gerçekleşti bu hafta. Bu operasyonda 41 kişi gözaltına alındı ve bu toprak silah fabrikasının İstanbul'daki ayağı da Balistik AŞ denilen bir tane şirket ve burada da bu Balistik AŞ üzerinden de pazarlama yapılıyor. Yani bu fabrikanın çalışanlarına, fabrikaya ilk baskın olduğunda çalışanlar öyle bir kaçıyorlar ki çünkü hepsi biliyor. Burada kayıtsız, kuyutsuz silah üretiliyor. Seri numarası olmayan, hiçbir şey olmayan silahlar üretiliyor. Çalışanlar kaçıyorlar. Fabrika bomboş şekilde mühürlendi çalışanlar. Sonra bu çalışanlardan bir kısmı gözaltına alınmaya başlandı. Toplamda 41 kişi ilk etapta. Şimdi burada bir isim listesi var. Size o isim listesini göstereyim. Gözaltına alınanlardan Savaş Akın'a sorulan soru. İşte bir isim listesi. Bu isim listesindeki kişileri tanıyor musunuz diye. Bu isim listesinde dikkatimi çeken iki kişi var. Bunlardan bir tanesi Turabi Çamkıran. Yani bir Survivor'da yarışan bir dövüşçü Turabi vardı biliyorsunuz. Hem dövüşçü hem oyuncu filan. İsmi onunla Turabi Çamkıran da benzerlik olur mu bilmiyorum ama bu kişiyi tanıyıp tanımadığı soruluyor. Ayrıca Sarallardan Yusuf Saral var. Bu iki isim ilginç. Ve 26 kişi, bu 41 kişiden 26 kişi tutuklanıyor ve Maraltepe Birnoğlu cezaevine gönderiliyorlar. Toprak Silah Fabrikası'nın sahibi Mustafa Karaoğlu. Karadenizli birisi biliyorsunuz bu Rize, Trabzon hattı filan bu silah üretimiyle ilgili meraklılar zaten. Mustafa Karaoğlu da bu silah fabrikasının sahibi. Kendisinin sosyal medya hesaplarına filan da baktığınızda Toprak Silah Sanayi'nin sahibi olarak kendisini tanıtıyor. Fakat evrak işlerine baktığımızda bu silah fabrikasının pek çok evrak işinin Süleyman Çetin üzerinden döndüğünü görüyoruz. Çünkü Mustafa Karaoğlu'nun geçmişi bu konuda temiz değil. Dolayısıyla Süleyman Çetin üzerinden çeviriyorlar işleri. Balistik silah fabrikası, balistik silah atölyesi filan o İstanbul'daki ayakları ile ilgili de Adem Yazıcı isimli bir kişi tutuklandı. Şimdi Ağustos 2023'te Hakan Telli isimli bir polis memuru şehit edildi. Hakan Telli şehit edildi. Bunun şehit edilmesinde 9 milimetre bir silah kullanıldı. Bundan sonra bu silah yeni üretilmiş bir silah. Bu silah üzerine bir yoğunlaşma başlıyor. Fakat suç örgütlerinden elde edilen silahlarda silahların hiç poşetlerinin açılmamış olduğu görülüyor. Ve bu silahlarla ilgili inceleme yapıldığında bu silahların poşetlerinin üzerindeki parmak izleri toprak silah fabrikasının çalışanlarının parmak izleri olduğu ortaya çıkıyor. Fakat bu silahların toprak silah fabrikasında üretildiğine ilişkin bir kayıt yok. Toprak silah fabrikasında üretilen resmi silahlar arasında bu tipte silahlar yok. Onların kendi silahları var. Fakat bu silahlar üretiliyor. Fakat bu fabrikanın çalışanlarının parmak izleri poşetlerin üzerinden çıkınca bu fabrikada paralel bir üretim hattı olduğu tespit ediliyor. Şimdi normalde bir silah lisanslı olarak satıldığında ya da lisanslı olarak satıldıktan sonra işte içerisindeki yipseti değiştirilir, o olur, bu olur filan, kaçak silaha dönüştürülme işleminde bile silah poşetin üzerinden çıkar. Atış testleri yapılır filan normal lisanslı satılan silahlarda. Fakat böyle poşetlenmiş, hiç dokunulmamış, atış testi yapılmamış filan silahlar ve poşetin üzerinde de bir silah fabrikasının çalışanlarının parmak izleri çıkıyor. Dolayısıyla bütün bu izler toprak silah fabrikasına doğru polisi itiyor. Hangi polisi? İstanbul polisini. Ve Ankara'da bu silah fabrikasına yönelik operasyon yapıldığında da polislerin üzerinde İstanbul organize yeleklerini görüyorsunuz. Aslında Ankara polisi gidiyor o silah fabrikasını basıyor. Fakat İstanbul Emniyet Müdürü ısrar edip cebren Ankara polislerine İstanbul organizenin yeleklerini giydirtiyorlar. Çünkü Ankara organize ile ilgili bazı şüpheler var. Ankara organizenin başındaki Murat Çelik ile ilgili bazı iddialar var. Murat Çelik'in Ayhan Bora Kaplan suç örgütü biliyorsunuz büyük bir operasyon yedi. Ve Ayhan Bora Kaplan şu an İzmir'de cezaevinde. Murat Çelik'in Ankara organizenin ve savcılığın Ayhan Bora Kaplan hakkında hazırladığı dosyayı Ayhan Bora Kaplan grubuna İzmir'de sattığına ilişkin bir bilgi var. Bu bilgi ifşa oldu. Şimdi Ayhan Bora Kaplan grubuyla ilgili dosyada biliyorsunuz gizli tanık ifadeleri var, normal tanık ifadeleri var. Bunlar mahkemede Ayhan Bora Kaplan'ın çok hazırlıksız çıkmasına neden olabilir filan. Ama baktığımızda mahkemeler şu an başladı ve Bora Kaplan bayağı bir hazırlıklı. Çünkü gizli tanıkların verdiği ifadeleri, normal aleyhindeki tanıkların verdiği ifadeleri vesaire bütün detayları önceden avukatları bu şekilde parayla polislerden temin etmişler. Çok iyi hazırlık yapmışlar ve Ayhan Bora Kaplan'ı da bu şekilde hazır olarak çıkarmışlar. Hatta İzmir'de cezaevinden Segbis'le Ankara'daki duruşmaya bağlanmayı kabul etmedi Bora Kaplan. Ben bizatihi duruşmaya gidip kendimi savunacağım dedi. Çünkü avukatlarla öyle güzel hazırladılar ki karşı tarafın elinde ne var ne yok filan hepsini çok iyi bilirsen, ondan sonra bu gizli tanıklar, normal tanıkların ifadelerini değiştirilmesi için para teklifleri, tehditler filan, bunların hepsi yapıldı. Dolayısıyla Ankara organizasının başındaki Murat Çelik'in bu işten büyük para kaldırdığına ilişkin bir bilgi var. Ve bu yeraltı dünyasının tamamını ilgilendiren, yeraltı dünyasının silah temincisi fabrikayla ilgili bir operasyon yapıldığında İstanbul polisi Ankara polisine güvenmiyor. Çünkü bütün bu dedikoduları, bütün bu yaygarayı İstanbul polisi de gayet iyi biliyor. Dolayısıyla kendileri bu işi tamamen pişiriyorlar. Son anda Ankara organizeye haber veriliyor. Ta oraya baskına gidileceği ana kadar. Ondan sonra da oradan baskın için götürülen Ankara'daki polislerin üzerine İstanbul organize yelekleri giydiriliyor. Yani Ankara emniyetine bu işten hiçbir paye verdirtmiyor İstanbul emniyeti. Şimdi Ahmet Gündüz isimli bir adam var. Size fotoğrafını gösteriyorum. Bu Ahmet Gündüz Ayhan Bora Kaplan'la aynı grup içerisinde yer alıyor. Görüyorsunuz Ayhan Bora Kaplan'la aynı karede soldaki kişi. Bu kişiye hiç dokunulmadı. Bora Kaplan'la pek çok işin içerisine girdi. Hatta Serkan Kurtuluş Gürcistan'da yakalandığında, o da İzmir'deki suç örgütlerinden bir tanesinin lideriydi biliyorsunuz. Gürcistan'da yakalandığında Ahmet Gündüz yanındaydı. Bakın Serkan Kurtuluş yakalandı, Ahmet Gündüz yanında. Ondan sonra Mustafa Daştan yakalandığında Ahmet Gündüz onunla. Arif Ötleş grubu çökertildiğinde Ahmet Gündüz onunla. Alaaddin Çakıcı'nın pek çok adamı Gözaltına alınıp tutuklandığında Ahmet Gündüz onlarla. Fakat bu Ahmet Gündüz'e hiçbir biçimde dokunulmuyor. Ahmet Gündüz'ün bir şekilde yediği, içtiği, yanına gittiği bütün gruplar çöküyor, polis operasyonu yiyor filan. Bu Ahmet Gündüz'e hiç dokunulmuyor. Dolayısıyla bu tip adamlara dokunulmayınca, çeşitli grupların içerisinde bulunmuş, onlarla suçlara karışmış bu Ahmet Gündüz tipindeki adamlara dokunulmayınca artık farklı illerin emniyet birimleri de Ankara Emniyeti'ne güvenmez hale geliyor. Yani Süleyman Soylu döneminde Servet Yılmaz diye bir emniyet müdürü vardı Ankara Emniyeti'nin başında. Bütün çıban başı, bütün suç örgütleriyle koyun koyunaydı. Yani neredeyse gelen gideni aratır pozisyonuna geldi şu anda. Ayhan Bora Kaplan duruşmasını izlediğinizde, bu kadar hazırlığı gördüğünüzde anlıyorsunuz ki buradan çok güzel bir sızma olmuş, bunu anlıyorsunuz. Şimdi dönelim. Bizim esas konumuz bu silah örgütüyle ilgili mesele. Bu silah örgütüne yönelik 2019 yılında da bir operasyon olmuştu. 2019 yılında AGB Metal ve Tümerler Suç Örgütü denen bir örgüte yönelik operasyon yapıldı. Bunlar da bayağı kalabalık kişiler. Şimdi size bir iddianame gösteriyorum. Bu iddianamede görüyorsunuz Toprak Silah'ın ismi daha 2019 yılındaki iddianamede resmi olarak geçiyor. Ve bu iddianame silah üretimi, yasa dışı silah üretimi ve bu silahların suç örgütlerine satılmasıyla ilgili bir iddianame. Burada 2019'da daha Toprak Silah'ın ismi geçiyor. Fakat esas olarak ABG Metal burada ilk üretici. Şimdi bu AGB Metal, bunlar CNC tezgahlarında filan ilk atölyeyi kuruyorlar ve yeraltı dünyasına satılmak üzere sıfır silahlar üretip bunları teslim etmekle ilgili bir tezgah kuruyor. Daha bunlar atölye seviyesinde. Ve bu AGB Metal'e baktığımızda da sahipliğinde tıpkı Toprak Silah gibi enteresan bir durum var. Şimdi burada resmiyette Fatih Taşkıran var ama AGB Metal'in Burhan Görmez esas sahibi. Alper Burhan Görmez buranın esas sahibi. Organize şube tabi bunlar o zaman operasyon yapıyor. Ve bu operasyonda 2019'da bu operasyonla ilgili haberler çıkıyor. Görüyorsunuz haberde sanayi bölgesine silah atölyesi kurmuşlar diye haber. Sanayi bölgesine silah atölyesi kurmuşlar. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde ruhsatsız silah imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda 70 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 250 montajı hazır namlu, binlerce fişek, şarjör, silah, yedek parçası, polis telsizi ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi vesaire. Burada tabi daha sonra çok daha yüksek miktarda bu operasyonda silahlar ele geçiriliyor. Operasyonda aslında 350 adet yarı otomatik tüfek ele geçiriliyor. Fakat ben size asıl başka bir haber göstereceğim. Bu haberde görüyorsunuz Alperenler Dağ'a çıktı diye bir haber ve 2009 yılında bir haber. Bu haberde Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Şanlıurfa Şubesi Başkanı Mahmut Özgür Kamacı isimli bir kişiyle birlikte 15 kişi 2 gün boyunca dağda kalıyorlar. Bunların dağda kalma sebepleri, biliyorsunuz bu çözüm sürecinde işte Habur'dan bir mahkeme kurulmuştu orada. Çadır mahkemesi filan denilmişti. İşte dağdan sözde bazı PKK'lılar inmiş filan. Hiçbir işe yaramayan bir seremoniydi aslında bakarsanız. Ve bu seremoniye karşı da bu Alperen Ocakları'nın başkanı Kamacı işte protesto etmek için kendileri dağa çıkıyorlar ve 2 gün dağda kalıyorlar. Yani bir kontrast oluşturuyorlar burada. Şimdi bu Kamacı'ya baktığımızda, bu Kamacı işte 2019 yılındaki bu gerçekleşen silah atölyesi, yani yeraltı dünyası ve suç örgütlerine sıfır silah üretmek için kurulmuş atölye işinde de karşımıza çıkan figürlerden bir tanesi. Sonra işte bütün bu ekip Mustafa Karaoğlu'yla birlikte bunlar işi daha da büyütüyorlar ve bugüne geldiğimizde, yani 2019'dan 2024'e geldiğimizde bunlar artık silah fabrikası düzeyinde silah üretmeye başlıyorlar. Ve bunlar, bu kişilere baktığımızda, bunlar özellikle bu artık faşist diye tabir edebileceğim yeraltı dünyasındaki böyle aşırı milliyetçi gruplar falan var. Bunlara böyle inanılmaz silah harcıyorlar. İnanılmaz silah tedarik ediyorlar bunlara. Ve bu şekilde bu işler, yani bu kadar silahların böyle 20 bin liralardan 150 bin, yani 150 bin liraya tam otomatik bir tüfek alabilmek filan hakikaten normalde çok ucuz yani Türkiye şartlarında. Normalde bunların sattıkları silahları ruhsatlı olarak Türkiye'de alamazsınız. Bu silahlar sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emniyet teşkilatında bulunabilecek silahlar, sivil halkın temin edemeyeceği silahlar. Fakat bunlar kendilerine yakın bu sokaklardaki gruplar vesaire, ideolojik olarak da kendilerine yakın bu grupları silahlandırıyorlar bu şekilde. Ve bunun arkasında bir plan mı var, bunun arkasında siyasi bir mantık mı var filan bilmiyorum. Çünkü bunlara baktığımızda bunlar böyle çok da iktidarın bir kanadından çok da uzak tipler değiller. Ve bu iktidarın bir kanadı, hangi kanadını tarif ettiğimi siz biliyorsunuz. Geçmişte 1980'li yıllarda şu bu vesaire sokak çatışmalarıyla ülke siyasetini dizayn etme konusunda bayağı bir başarılılar. Zemini hazırlama konusunda bayağı bir başarılılar. Ve bunlar artık olay öyle bir noktaya getirmiş ki o yıllarda bile, 80'li yıllarda bile böyle bu tip sağ sol çatışmalarındaki silahlar genel olarak yurt dışından temin edilen silahlardı. Kaçak göçek getirilen silahlardı. Fakat şu an bu fabrika en az emniyetin bildiğine göre bir yıldır tam otomatik tüfekler üretiyor ve tam otomatik tüfekleri yeraltı dünyasına satıyor. Niye bir yıl bilgisi var? Çünkü bu silahlarla işlendiği tespit edilen bir cinayet var bir yıl evvel. Bu sebeple milat bir yıla konulmuş. Fakat bunun öncesinde bu silahlar ne kadar satıldı, bu silahlarla cinayet işlendi mi, işlenmedi mi, bu silahlar kime, hangi gruplara, ne boyutta temin edildi, şu an kimlerin elinde bu silahlardan var filan, bu hiç tespit dahi edilemedi. Umarım bu sorgularda, bu gözaltındaki sorgularda özellikle silah fabrikasının çalışanları doğru düzgün sorgulanır. Ondan sonra bunlara gelenlik gerekirse itirafçılıktan faydalandırılır. Ve bunlar ne kadar silah paralel kurulan bu hatlarda, ne kadar silah üretmişler, bu silahların boyutu ne, türleri ne ve bu şekilde şu an en azından Türkiye'nin içerisinde kaç kişide tam otomatik, yarı otomatik silah olduğunu en azından öğrenilip buna göre bir operasyon, buna göre bir önlemler geliştirilebilir. Çünkü yarın film koptuğunda kimin elinde tam otomatik silahlarla emniyetin karşısına, askerin karşısına, polisin karşısına, halkın karşısına çıkacağını tahmin bile edemezsiniz. Böyle bazı gruplar da var biliyorsunuz. Böyle kendileriyle aynı dünya görüşünü paylaşmayan kişileri, grupları böyle ortadan kaldırmakla tehdit ediyorlar. Ve siz de düşünüyorsunuz lan bunlar bizi neyle ortadan kaldıracak filan. İşte şimdi bunlar ortaya çıkıyor. Adamlar silah fabrikası kurmuşlar kendilerine. Ve bu silah fabrikasından dağıtılan silahlarla bugüne kadar işlenmiş suçların tespitinde de zorluklar var. Çünkü dediğim gibi adamlar piyasada mevcut olmayan bir silah üretmişler kendi ihtiyaçlarına göre. Utaş silah fabrikasında üretilen silahlarla Uzi Kalaşnikov karışımı bir şey yapmışlar kendilerine göre. Dolayısıyla bunların YİV setiyle ilgili bilgiler şunlar bunlar. Bunların yani bu yeni silah tipiyle ilgili kayıtlı bir silah tipi olmadığı için bunlar olay yeri inceleme birimleri, balistik birimleri filan bunların elinde kayıtlı olmadığı için artık bu noktadan sonra o silah fabrikasından elde edilen, o tezgahlardan elde edilen bilgilerden sonra bugüne kadar işlenen cinayetlerin hangileri bu silahlarla işlenmiş, bu da geriye dönük olarak çıkartılacak. Fakat Türkiye'nin nasıl tehlikeli bir duruma geldiğini görüyorsunuz. Bu operasyonda iki tane önemli şey gördük. Birincisi İstanbul Emniyeti Ankara Emniyeti'ne güvenmiyor. Operasyon onlardan gizliyorlar. İkincisi emniyet teşkilatları arasında çatışma var. İki büyük ilin emniyet teşkilatı arasında. Üçüncüsü bir silah fabrikası paralel tezgahlar kuruyor. Başka bir silah fabrikasının bilgilerini çalıyor. Ve bu paralel tezgahlarda üretilen silahlarla bir polis memuru şehit ediliyor. Anca o şehit edildikten bir yıl sonra bu iş operasyona dönüşüyor. Elde parmak izleri şu bu filan olduğu halde. Ve bu işten elde edilen gelirin boyutunu da bilmiyoruz. Artı bu silahlardan ne kadarı gemilerle vesaire yurt dışına kaçak olarak gönderildi bunu da bilmiyoruz. Bunun da baş ağrıtıcı faturası Türkiye'ye ayrıyeten gelecek. Gördüğünüz gibi hep söylüyorum ya, Türkiye bir mafya devletine dönüştürüldü bu iktidar döneminde. 2014 yılından sonra bir mafya devletine dönüştürüldü. Ve mafya devletinin de gördüğünüz gibi kendi üretim tesisleri olacak boyuta işi getirdi. tehlikeyi anlamanız açısından bunu tekrar tekrar söylemekte ben bir zarar görmüyorum. Türkiye'yi anlamak için bir mafya örgütü bu ülkeyi ele geçirseydi ne yapardı diye bakmanız lazım. Şu an tamamen bir mafya devletine dönüştürülmüş durumda Türkiye. Yani diktatörlük, otoriter rejim filan bunlar şu anki Türkiye'yi anlatmaya yetmiyor. Türkiye'de kurulan rejim başka bir rejim. Mafya geldi, ülkeye çöktü. Böyle düşünmeniz lazım. Olan budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.